Ayrım 10.
Tanzimatçı grubun bu manevrasını kuşkusuz İngiltere ve Fransa'da destekliyorlardı. Bu yöntemi Osmanlı bürokrasisi bundan sonra sık sık kullanacak, dahildeki hukuki düzenlemeleri Avrupa'nın azınlık hakları konusundaki müdahalelerine karşı ileri süreceklerdir. Tanzimat fermanını birçok yazar anayasal içeriği açısından incelemiştir. Profesör Yavuz Abadan'ın fermanda asıl bir hedefe giden mantıki bir usul olmadığı ve çizilen hukuki programın sistemsiz ve tertipsiz olduğunu belirtmesi kuşkusuz doğrudur. Dipnot: Y. Abadan Tanzimat Fermanı'nın tahlili. Tanzimat 1 İstanbul 1940 sayfa 31-58. Ancak Gülhane Hattı Hümayunu geleneksel üsluplu ve biçimli bir fermandı ve bütün dünyadaki anayasal gelişmelerin başlangıcı olan benzeri fermanların özelliği onda da vardı. Böyle bir belgede kişi dokunulmazlığı gibi modern bir anayasal kurumun yanında ceza hukuku ile ilgili prensiplerin, nihayet vergi ve asker toplama işinin bir arada ele alınması geleneksel üsluptan ileri gelmektedir ki böyle bir fermanda mesela kıyafet nizamnamesi bile pekala yer alabilir ve usule aykırı olmazdı. Bundan başka Tanzimat Fermanı vergi adaletinden, iltizamın kaldırılmasından söz etse de halkın mali denetiminden söz edemeyeceğine göre 19. yüzyıla özgü modern anayasal sistemi getiren bir belge olmadığı açıktır. Buna karşılık Tanzimat Fermanı tebaanın hayatını, canını, dini, inancını güvence altına alan ama bu güvenceyi hükümdarın inayetine değil, çıkarılacak kanunlara ve ön planda yeni düzenlemelere bağlayan bir belgeydi. Bu nedenledir ki Tanzimat Fermanı anayasal gelişmemizin başlangıcı sayılıyor ve ona hukuk devleti olma yolunda ilk manifesto diyoruz. Ferman ideoloji ve yaptırım olarak görünüşte geleneksel ve alışılmış bir ifade kullanıyor. Şeriattan, şeriata bağlılıktan söz ediyor, şeriat ve kanuna uymayanların Tanrı'nın lanetine uğramalarını diliyor. Ne var ki bu bir görünüş ve gösterişti. Fermanı kaleme alanlar gayrimüslim tebaaya hak ve eşitlik verilmezse devlet ve toplumun ilerleme ve buhrandan kurtulma şansının olmadığını biliyorlardı. Ve şeriatın dışında laik kurumların toplumda yayılması tanzimatçı devlet adamlarının açtığı çığırla mümkün oldu. Osmanlı Devleti yıkılana kadar laik ideolojisinin resmen sözü edilmemiştir ama laik uygulamaya 19. yüzyılda adım atılmıştır. Tanzimat fermanı ile yargılamasız kimsenin cezalandırılamayacağı mal ve mülkünün müsaade edilemeyeceği hükmü getirildi. Bu hüküm gerçekte hukuk devletinin gerçekleşmesine önemli bir aşamadır ve gelecekteki demokratik gelişme için ön şarttır. Bu hükümle tanzimatçı grubun kendi hayat ve servetlerini de güvence altına aldıkları doğru olarak çok tekrarlanmıştır. Ancak bunu yöneticilerin bir entrikası veya kendi küçük gruplarının çıkarlarını güven altına almaları diye yorumlamak yanıltıcı olur. Hattı Hümayun'u ilan eden padişahın bile bu hükmü canı gönülden onayladığına kuşku yoktur. Osmanlı toplumunun müsadere ve siyaset cezasına karşı dokunulmazlığı olan tek grubu ulemaydı. Zaman zaman doğru veya eğri eylemlerinden dolayı büyük yöneticiler bir emirle yok edilirler ve servetlerine el konurdu. Osmanlı hanedanının erkek üyeleri de hayatlarından emin olmadan yaşarlardı. Sözde ak bahtlılar olan Osmanlı ailesinin şehzadeleri tahta çıkamazlarsa kara bahtlılar olurlardı. Saltanatta gözü olmayanlar bile kendi adlarına ayaklanıp ortalığı karıştıracak muhalif kitlenin varlığından dolayı padişah olan kardeşleri tarafından katledilebilirdi. Tanzimat fermanı Mustafa Reşit Paşa ve arkadaşlarından önce Sultan Abdülmecid'in şehzadelerinin hayatını güvence altına almıştır. Osmanlı hanedanı kadınlı erkekli bütün üyeleriyle birlikte bir sofranın etrafına oturma mutluluğuna da Cumhuriyet'in ilanından sonra Halife Abdülmecid Efendi'nin bir davetiyle erişmişti. Dipnot: Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdülhamit, Hatıralarım, Selçuk Yayınları, Ankara 1948 sayfa 242. Hayatları boyu birbirlerinden korkarak yaşayan toplumun dirliği için birbirlerini katlettirenlere şimdi hayat hakkı tanınmıştı. Yönetici sınıfın hayat ve servetlerinin güvenceden uzak olduğu Osmanlı toplumunda irsi bir aristokrasi yani soyluluk gelişememiştir. Toprağı kontrol eden bazı grupların bu statüyü irsen devam ettirdikleri açıktır. Ancak irsiyetin kurumsallaşması ile güvence altında yaşayıp güçlenen bir feodal sınıfın olmadığı da açıktır. Bu durum sadece Türkler için değil, Osmanlı egemenliğindeki halkların çoğu için söz konusudur. Bu nedenle bağımsızlıktan sonra Balkan ülkelerindeki krallık rejimleri de bu anlamda bir aristokrasi yaratamadılar. Ve hatta iki büyük savaş arasında demokrasilerin yok olduğu ortamda dahi bu monarko-faşist rejimler sahte tarafından da olsa slogancı bir halkçılığı resmi politika olarak güttüler. İrsi bir aristokrasinin olmayışı Osmanlı egemenliğinde kalan ülkelerin siyasal hayatında ve yönetici grupların yapısında kuşkusuz sağlıklı ve olumlu gelişmeler sağladı. Ama olumsuz etkileri de oldu. Osmanlı toplumunda bugünün güçlü vezirlerinin çocuklarının yarını belli değildi. Ve yönetici sınıfa girmek için babanın postundan çok bazı yeteneklerin gerektiği bir dereceye kadar doğruydu. 16. yüzyılda Almanya-Avusturya İmparatorluğu'nun elçisi olarak ülkemize gelen O.G. Busbeck dahil birçok yabancı bu durumu överek değerlendirmişler, bazıları ise yermişlerdir. Kuşkusuz madalyonun öbür yüzünü de görmek gerekir. Busbeck, irsi aristokrasinin bulunmayışını ve mevki edinmek için soyluluğun aranmayışını imparatorluğun gücü olarak gösterirken, aynı yüzyılda gelen bir Alman seyyah, servet ve şanın kalıcı olmadığı bu toplumda paşaların bile ahır gibi konaklarda oturduğunu yazar. Dipnot, O.G. de Busbeck, Türk mektupları çeviren Hüseyin Cahit Yalçın, İstanbul, tarihsiz, 1. mektup sayfa 82-83, S. Schweiger, adı geçen eser sayfa 106. Yönetici sınıfın servet ve mevkiinden emin olmadığı ve evlatlarına kurumsallaşmış bir mirası yani yüksek sınıf kültürünü devredemediği Osmanlı toplumunda aristokratik kültürün yeterince geliştiği kuşkuludur. 14. 16. yüzyıllarda görünüşte Rumeli kıtasında ve başkentte refahına ve gösterişli yaşamaya dikkat eden ilmiye sınıfı üyesi veya yönetici ve toprak sahibi bir zümre olmalıdır. Dipnot, L. Fekete, 16. yüzyılda taşralı bir Türk efendisinin evi, Belleten. 29, Taksim 116, çeviren S. Karatay, Ankara 1965, sayfa 615-638. Ama Osmanlı yönetici sınıfı tümüyle zengin bir yaşayışa, sınıflarına özgü bir manierizme yani özgün tarz ve tavır ve yaşayışa 18. yüzyıla kadar geçmemiş gibi görünüyor. Böyle bir sınıfın ince tüketim zevki ve irsiyet kazanan kültür kalıplarını edinmesi 18. yüzyıl Osmanlı dünyasına rastlanan bir olgudur. Günümüz Türkiye'sinde burjuva kültürünün gelişmeyişi gibi çok kişinin tekrarladığı gerçeğin temelinde de bu olgunun payı vardır. Hukuk devletinin gerçekleşmesi açısından geç kalan servet güvencesinin buna rağmen Türkiye'nin toplum ve yönetim hayatına katkıları olmadığı söylenemez. Gerçi 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda bu gelişmeyi zorlayan ve ondan yararlanan bir tüccar sanayici grup yoktu ve gelişemedi. Ama kendini güvence altında gören cesur bir bürokrat zümrenin doğuşu açısından aynı şey söylenemez. Kısa bir süre sonra ortaya çıkacak siyasal muhalefet grubunun bürokratlardan oluşması bir rastlantı değildi. Hayat ve servet güvencesi kapı kulluğunun kültürel siyasal kalıntılarını da temizliyordu. Tanzimat fermanı bazı çağdaş vaatlerde de bulunuyordu. Rusya İmparatorluğu'ndaki ilker asker toplama sisteminin benzeri Osmanlı ülkesinde terk edilecekti. İltizam sistemi de terk edilmek ve Hristiyan tebaadan alınan cizye kaldırılmak isteniyordu. Gerçi her üç vaatte gerçekleştirilemedi ama belirli bir düzenleme ve düzeltme görüldü. İltizam kaldırılamadı fakat merkezi hazinenin yararına yönelik bir biçimde toplandı. Askerlik hizmeti kura usulüyle devam etti. Cizye kaldırıldı ama gayrimüslimlere silah vermeyi uygun görmeyen komutanlar bu vergiyi bedelat-ı askeriye adı altında toplattılar. Böylece gayrimüslim tebaa mecburi ihtiyari bir ödemeyle askerlik yapmadılar ve hazinede gelirini kaybetmemiş oldu. Ancak 13. asırda gayrimüslim tebaanın mesleki ve giderek muharip sınıflarda subaylık, donanmada neferlik yaptığını belirtelim. 1. Cihan Harbi'nde askerlik bütün Osmanlı tebaasına teşmil edildi. Osmanlı modernleşmesinin 18. yüzyıl başındaki Rus modernleşmesine göre bir çıkmazı vardı. 18. yüzyılda tarımı modernleştiren bir ülke manufaktürünü geliştirebilir, ticaret hacmini büyütebilir ve devletin gelirleri artardı. 19. yüzyılın Osmanlı İmparatorluğu ise geleneksel iktisadi yapının yarattığı bir çıkmaz içinde modernleşmesini sürdürmek durumundaydı. Buhar sanayide kullanılıyordu. Avrupa ikinci tarım devrimini de tamamlamıştı. Yani tarım mekanize olmaya başlamış, hayvancılık öne geçmiş ve buna yönelik kültür bitkilerinin ekimine ağırlık verilmişti. İngiltere'de, Fransa'da tek sorun şehirlere yığılan halkın ürettiklerini bütün dünyaya satmak değildi. Nitelik değiştiren sanayinin ihtiyacı olan mamul, yarı mamul maddeler ve halkın tüketeceği gıda maddeleri yakın alanlardan sağlanmak zorundaydı. Deniz aşırı kolonilerinin yetmediğini gören Batı Avrupa Doğu Akdeniz'e yöneldi. 18. yüzyılda okyanus aşırı kolonilere yönelen İngiltere, Fransa ve Hollanda tüccarları Osmanlı ülkelerindeki faaliyetlerini oldukça azaltmışlardı. 18. yüzyılda Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'da sadece Avusturya'nın ticari faaliyetinde bir yükselme görülmekteydi. 17. yüzyılda İngiltere dış ticaretinin onda birini Osmanlı ülkeleriyle yaparken 1770'lerde bu oran %1'e düşmüştü. Oysa aynı dönemde İngiliz toplam ticaret hacminin bir önceki yüzyıla göre iki misli arttığı biliniyor. Bu dönemde Fransa'nın Osmanlı ülkelerindeki ticaret hacmi 17. yüzyıla göre 20'de 1'e düşmüştü. Dipnot: Ralph Davis, English Imports from the Middle East, 1580-1780, Studies in Economic Historical of Middle East, Editor Cook, Londra 1970, sayfa 205. İngiltere Doğu Akdeniz'e Fransa'dan daha az ilgileniyordu. Ne ticari örgütü mükemmeldi ne de becerikli mahalli temsilcileri vardı. Fransa özellikle Napolyon'un Mısır seferi sonrasında Doğu Akdeniz'de ticari etkinliğini arttırdı. Bu dönemde sadece Suriye'de 20'den fazla Fransız temsilci şirket vardı. Dipnot: C. İssavi, British Trade and the Rise of Beirut, İcmes 8-197, sayfa 91-92. İngiltere Akdeniz'de henüz Fransa ve Avusturya ile mesafe uzaklığından dolayı ticari taşımacılıkta rekabet edemiyordu. Fakat buharlı gemiler İngiltere ticaretinin Akdeniz'de hükümranlık kurmasını sağladı. 1838 Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi'ni İngiltere'nin yapması için bütün şartlar hazırdı. Mehmet Ali olayı ve Osmanlı Devleti'ne İngiltere'nin destek olması diplomatik yönden İngiliz ticaretine bütün kapıları açacaktı. 1828'de Beyrut ve İzmir dışında Osmanlı limanlarında konsolosları bile bulunmayan İngiltere, 1840'larda bütün rakiplerini eledi. Beyrut'taki İngiliz konsolosu 1858'de hükümetine 1840'lardan sonra Britanya ticaretinin hızla geliştiğini ve asrın ortasında adam akıllı önde olduğunu bildiriyordu. 1845 yılında sadece Beyrut'ta 365 İngiliz ticaret evi vardı. Dipnot: Parliamentary Papers, Accounts and Papers, Başkonsolos Moore'un Beyrut'tan ticari raporu 1856 yılı, sayfa 183 ve devamı. Britanya'nın bu ticari üstünlüğünü 1838 sözleşmesine dayanarak 7 yıl içinde sağladığını düşünmek gerçek dışıdır. Gerçekte 19. yüzyıl başından itibaren Batı ve Avrupa ticareti Osmanlı ülkelerinde yoğunlaşmıştı. 17. yüzyıl sonundan beri Osmanlı-Avrupa ticaretini hukuki belgeler, anlaşmalar değil kaçakçılık düzenliyordu. 16. yüzyılda Dobruca'dan İstanbul'a mecburi tekelle buğday getiren gemi kaptanının hamulesini gizlice Avrupa gemilerine boşalttığı günden beri kaçak ticaret her alanda artmaktaydı. 1838 anlaşması kaçak yapılan ticaretin belgelenmesinden ve kontrol altına alınmasından başka bir şey değildir. Osmanlı ülkesi çoktan beri Avrupa ticaretinin ve ekonomisinin etkinlik alanı içine girmişti. İspanya da aynı çöküntüyü Amerika kolonilerinde ve ana vatanında yaşamaktaydı. Anlaşma yapılmışsa hazineye vergi giriyordu. Yapılamamışsa kaçak ticaret devam ediyordu. Osmanlı devlet adamları ne 1838'de İngiltere ile yapılan sözleşmede ne de ardından diğer Avrupa ülkeleriyle yapılan benzeri ticaret anlaşmalarında fazla pazarlık gücüne sahipti. Bilgisizliklerinden değil, imkansızlıktan. Anlaşmalar ticari mal akışına, ham madde ihracı, mamul girişi yol açıyor olmaktan çok mevcut kaçak ticareti legalize ediyor ve gümrük gelirini kontrol imkanı doğuyordu. Osmanlı İmparatorluğu yeni çağın büyük güçlerindendi. Dayandığı iktisadi yapı ise yeni çağ dünyası için eskiydi. İspanya okyanus aşırı kolonilerinde plantasyon kolonyalizmi yani çiftlikler kurarak zenginleşme çabasındaydı. Ana vatanda ise gereken tarımsal gelişmeyi gösteremediğinden yeni dünya altınının yarattığı enflasyon içinde boğuldu. Akdeniz'in doğusundaki Osmanlı İmparatorluğu da geri bir tarım ile yaşıyordu. Batı Avrupa gibi tarım alanında yenilikler yaratıp zenginleşmiş, bu zenginlikle yerli manifaktürü ve ticareti geliştirebilmiş, nüfusunun denge ve dağılımı buna göre değişmiş değildi. 18. yüzyıl dönemecini böyle bir yapıyla aşmaya çalışan imparatorluğun ekonomisi dışa bağımlı hale geldi. Osmanlı devlet düşüncesine yabancı tüccara imtiyaz verilmesi ticareti teşvik edici görüldüğünden belirli sürelerle ahitnameler verile gelmiştir. Bu imtiyazların verilmesi genellikle sanıldığı gibi Kanuni Süleyman devrinde başlamamıştır. Yavuz Sultan Selim Mısır'da Akdenizli tüccar devletlerin eskiden elde ettiği imtiyazları onaylamış, daha önceleri de İtalyan tüccarların, Dubrovniklilerin ticari faaliyetine müsaade edilmişti. Ancak 18. yüzyılda bu gibi imtiyazlar devamlılık kazanmaya başladı. Esasen imparatorluk yabancı tüccarların kurduğu ağın içine girmişti. 19. yüzyıl başında artık ülkenin tarımsal zenginliği iç pazara değil, büyük ölçüde dış pazara akıyordu ve bu ticareti yapanlar da yerli tüccarlar değil yabancılardı. Özellikle 18. yüzyılda Avusturya ve Fransa ticaretini bütün Doğu Akdeniz şehirlerine yerleşen İtalyan ve Hırvat asıllı ve Avusturya uyruklu tüccarlar yürütüyordu. Dipnot, Orta Aylı, Ottoman Habsburg Relations 1740-1770 and Structural Changes in the International Affairs of the Ottoman State. Türkische Mitzellen, Re Anhaker Festschrift, Veria Turkica 9, İstanbul 1987 sayfa 287-298. İngiltere 1830'lara gelene kadar çoktan iç ticareti de ele atmıştı. Ekim 1801'de yapılan Ticareti Dahiliye ve 1809 yılında yapılan Kale-i Sultani anlaşmaları ülke içinde etkinlik gösteren İngiliz tüccarına yeterli güvenceyi sağlıyordu. Dipnot, Mübahat Kütahoğlu, Osmanlı-İngiliz İktisadi Münasebetleri 2, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 1976 sayfa 4-5. Üstelik İngilizlerle ilk olarak 1795 yılında sonra 1820'de tertip edilen gümrük tarifeleri oran olarak değil miktar olarak belirlenmiş ve 1830'larda gümrük gelirleri artan mal fiyatlarına rağmen düşüş göstermişti. Görüldüğü gibi Osmanlı İmparatorluğu İngiliz ticaretine 1838 sözleşmesiyle açılmış değildir. 16 Ağustos 1838 tarihli ticaret sözleşmesinin en çok eleştirilen ve gerçekten yerli ticaret ve sanayinin gelişmesini önlemiş görünen hükmü, yed-i vahidin yani tekel, yabancı tüccarlar lehine kaldırılmış olmasıydı. Devlet özellikle reformlara mali kaynak olması için 2. Mahmut devrinde ipek, zeytinyağı, zahire, afyon gibi maddeler üzerinde ihraç yasağı koymuş ve bu ürünlerin alım satımını tekeline almıştı. Kuşkusuz bu durum üreticinin ürününü değerlendirmesine engeldi. Tekelci tüccar ve devlet görevlileri çoğun alımını yapamadıkları ürünün çürümesine veya düşük fiyatlarla köylünün elinden çıkmasına sebep oluyorlardı. Yed-i Vahid'in güçlenen Osmanlı tüccarı ve çiftlik sahiplerinin zoruyla ve onların yararına kaldırılması gerekirdi. Ama böyle bir sınıf zayıftı. Onun için Yed-i Vahid'i kaldıran hüküm anlaşmaya İngiliz elçisi Ponsonby'nin ısrarlarıyla girdi. Osmanlı Devleti'nin tekeli ipek ve zeytinyağı üzerinde 1-2 yıl, zahirede 3-5 yıl daha devam etti. Zaten Yed-i Vahid kaldırılmasa da İngiliz tüccarın iç piyasadan çekilmeyeceği ve bu malları toplayacağı açıktı. Nitekim devlet afyon alanındaki tekeli kaldırmadığı halde bu madde kaçak ticaretin konusu olmaya devam etti. Yed-i Vahid bir gaflet veya sorumsuzluk yüzünden kaldırılmış değildi. Gümrük emini Tahir Bey ve Londra elçimiz Namık Paşa 1838 sözleşmesi sırasında Yed-i Vahid'in yabancı tüccar lehine kaldırılmaması için çok direndiler. Fakat gümrük gelirlerine şiddetle ihtiyacı olan Baba Ali sonunda %3 gümrük resmiyle yabancı tüccar için Osmanlı toprağındaki her türlü ticaret yasağını kaldırdı. Dipnot, Kütükoğlu adı geçen eser sayfa 9 ve sayfa 113. Esasen hükümet İngiliz tüccara 1802'den beri %3 gümrük vergisi karşılığı yerli tüccar muamelesi yapıyordu. Bu İngiliz tüccarın Osmanlı topraklarında perakende ticareti de el atması demekti. Dipnot Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat TTK Ankara 1954 sayfa 121-122. 1838 Sözleşmesi Avrupa sömürüsüne açık yeni bir düzen yaratmıyor, mevcut düzeni kağıda döküyordu. İngiltere Osmanlı ülkesine 1825 yılında 56 milyon sterlinden fazla ihracat ve karşılığında 44 milyon sterlin civarında bir ithalat yapmıştı. 10 yıl sonra İngiliz ihracatı 92 milyon sterline, ithalat 50 milyona yaklaşmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 42 milyonluk bir ticaret açığı vardı. Sözleşme imzalandığı yıl ihracat 105 milyona, ithalat 61 milyona yükselmişti, açık devam ediyordu. Dipnot, F.E. Bailey, British Policy and the Turkish Reform Movement, New York 1970 sayfa 70'teki verilerden hesaplandı. 1838 Ticaret Sözleşmesi İngiltere-Osmanlı ticaretinin artış hızını ne düşürdü ne de büyüttü. 19. yüzyıl sonlarında Almanya-Avusturya bloku Osmanlı pazarlarına girene kadar dış ticarette İngiliz üstünlüğünde bir değişme görülmedi. Ticaret açığı da kronik olarak artmaktaydı. Böyle eşitsiz bir dış ticaret rejimini belgeleyen 1838 Sözleşmesi iktisadi ve mali iflas tarihinde önemli bir noktadır ama tayin edici değildir. Osmanlılar yeni çağın iktisadi ticari uygarlığına adım atamamanın bedelini ödüyorlardı. 16. yüzyılda herhangi bir sancak beyini sadece yıllık geliri Bursa'nın en zengin tüccarının terekesinde çıkan servetten 3 misli fazlaydı. Dipnot, İnalcık, Ottoman Empire Classical adı geçen eser Londra 1973 sayfa 115. 19. yüzyılın ortalarında bir devlet himayeci gümrük politikası uygulamak için himaye edecek tüccar ve sanayici bulmalıydı. Oysa böyleleri daha çok imparatorluktan kopan ve kopacak olan bölgelerdeydi. Günün şartları içinde tarımda ve ticarette liberal bir politikanın izlenmesi bazı gelişmeler yaratabilir diye düşünüldü. Kuşkusuz tarımda ve ticarette görülen gelişmeler de hiçbir zaman milli bir sanayi yaratmayacaktı. Tanzimat modernleşmesinin bu trajik boyutunda tarihin kalıntısı rol oynar. O nedenle popüler siyasal edebiyatımızın yaptığı gibi Tanzimat'ın çaresiz devlet adamlarını sorumsuzlar veya gafiller olarak nitelemek mümkün değildir. Tanzimat devrinin devlet adamları sivil bürokrasiden yani Babali ofislerinden yetişmiştir. İçlerinde Cevdet Paşa gibi ulema sınıfından yan geçiş yapanlar da vardır. Devrin yönetici sınıfının kompozisyonu Osmanlı devlet yapısında bir değişikliğin başladığını göstermektedir. Klasik Osmanlı dönemindeki asker yöneticiler yerlerini sivil bürokratlarına bırakmışlardı. Tanzimatın ilanından sonra yapılan bir düzenleme ile vilayet idaresi de Babali bürokrasisinden gelen valilere bırakıldı. Daha doğrusu bölgenin asgari komutanlarıyla valilerin yetkileri ayrıldı. Böylece mülki ve askeri amir arasında bir güç ve yetki dengesi kurulmuş oluyordu. Tanzimat devrinin Osmanlı tarihindeki ayrıcı niteliği reformların sivil bürokratlar tarafından yürütülmesidir. Tanzimat reformlarının başını çeken bürokratların bir özelliği de genellikle dış temsilciliklerde veya merkezde harici ofisinde bulunmuş olmaları yani diplomasi mesleğinden gelmeleridir. Babali bürokratlarının otoriteyi ele geçirmeleri Sultan Abdülmecid'in hükümdarlığı ve 1839 fermanının ilanıyla başlayan bir olgu değildir.